Talihimizin en hazin tarafı neresidir biliyor musun Mümtaz? İnsanın yalnız insanla meşgul olması. Bütün bina onun üzerinde kuruluyor. Dışarıda ve içeride. Farkında olsun olmasın. İnsan insanı malzeme gibi kullanıyor. Kinimiz, garazımız, büyüklük arzumuz, aşkımız, yeisimiz, ümidimiz hep onunla. Dilenci ve fakiri çıkar, merhamet ve gufran kalmaz. Birdenbire fakirleşiriz. Hayır, insan insanla meşgul. İnsanoğlu insana yüklenerek yaşıyor. Hatta sanatkarlar bile, senin o evliya ruhlu dediğin insanlar bile. O gece Dede Efendi bize nasıl yüklenmişti? Şimdi son defa için dinlediğim keman konçertosunda Beethoven bana nasıl yükleniyor? Hatta onlar ötekilerinden daha fazla. Çünkü üst üste kendi ruhlarının hastalıklarını bize aşılıyorlar. Sen bile, Mümtaz. Haline bakmadan neler söylüyorsun. Hem de o acayip üslubunla. Bereket versin ki can sıkıcısın. Yoksa... Masum masum başını salladı. Beni hiç beğenmezdi. Fakat ne diye ölmüştü? Niçin bize böyle yüklendi? Madem ki bunu biliyordu. İhsan'ın bütün dedikleri doğru. Yalnız kendisi çok can sıkıcı. Hem senden fazla. Seninle hiç olmasa alay edilir. İhsan üstelik makul da. Acele acele yoluna devam etti. Bütün mektubu ezberlemişim. Keşke İhsan'ın nasihatini dinlese ve seyahate çıksaydı. Şimdi unuturdu. Fakat Suat, İhsan'ın hangi fikrini doğru bulmuştu? İnsan bütün kainattan mesuldür. Evet, buydu. Suat, doğru fakat budalaca. Daha doğrusu, ilk bakışta doğru fikrini veriyor, diyordu. Biraz sonra da itiraz ediyordu. Bu onun tabiatıydı. Bir an evvel beğendiğine muhakkak hücum edecekti. Zavallı insanlık. Hangi mesuliyet fikri? James Joyce'ın M. Bloom'un gibi kendi korkularımızın üstüne oturmuş felsefe ve şiir yapıyoruz. Nuran'ın bu mektubu ilk defa okuduğu zaman yüzünün değişen ifadelerini hatırladı. Fakat sahneyi olduğu gibi göremiyordu. İkide bir sahifelerin üstüne Nuran'ın başıyla beraber Suat'ın kendi başı da eğiliyordu. Mümtaz eliyle sanki Suat'ı oradan uzaklaştırmak ister gibi bir hareket yaptı. Fakat arkasından gelen düşüncesi doğrudan doğruya ona hitap ediyordu. Ben fikirlerimin mesuliyetini kabul ediyorum. Sen istediğin gibi düşün. Ve hiçbir fasılasız deminki hamala döndü. Evet, onu tanımadığı insanlarla harbe gönderebilirim. Madem ki inanıyorum, muhafaza edileceğine inandığım bir yığın şey var. İcap ederse ben de insanı bir malzeme gibi kullanırım. Ölecekti. Bunu biliyordu. Hatta daha fenasını biliyordu. Bir insanı öldürecekti. Bir veya birkaç insanı. Fakat yine insan için. Hayır, Suat onu beğenmemişti. Fikirlerinin mesuliyetini kabul ediyordu. Ama hammalın karısı ve çocukları buna razı mıydılar? Düşüncesi tekrar şehrin çukur ve havasız yerlerinde, bulaşık suları akan sokaklardaki kerpiç evlerde dolaştı. Onların torunları daha rahat ve mesut olsunlar diye. Fakat kadın razı değildi. Sabahleyin bit pazarındaki dükkanın vitrinde gördüğü ucuz gelinlik esvabını giymiş, karşısında gönderme diye yalvarıyordu. Gönderme diyordu. O da giderse çoluk çocuk biz ne yaparız? Bize kim bakar? Ve ucuz mezat yerinden alınmış gelinlik elbisesi sırtında karşısında ağlıyordu. Gelirken sirkecide garın etrafında daha elbiselerini giymemiş yeni silah altına alınanları görmüştü. Yanlarında küçük nişanlılar, çocuklarını ellerinden tutmuş kadınlar ağlaya ağlaya gidiyorlardı. Fikirlerimi mesuliyetin üzerime alıyorum. Suat bu cümleyi işitseydi hangi fikirler Mümtazcığım diye gülmekten katılırdı. Fakat Suat başka türlü adamdı. Beni hiç sevmedi, hiç ciddiye almadı fakat ben onu seviyorum. Hakikaten Suat'ı seviyor muydu? Hakikaten kimseyi sevmiş miydi? Bak, Nuran ondan ayrılmıştı. İçinde ona ait tek bir düşünce yoktu. İhsan hastaydı. O tembel tembel sokaklarda dolaşıyordu. Beni Macide zorladı. Akşam olmadan eve gelme. Dolaş, hava al. Sen de hasta olacaksın. Bakamam sonra, demişti. Bu son cümleyi Suat'a hitap ederek söylemişti. Adeta bir ölüye kendisini mazur göstermeye uğraşıyordu. Eliyle alnını sildi. Neden onunla bu kadar meşgulüm sanki? Zihninden onu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu işlerin henüz olmadığı küçük, mesut sıkıntılarının devrini düşünmek istiyordu. Daha iyisi hiçbir şey düşünmemek. Acele acele kazancılar içinden geçti. Dişçi mektebinin önünden sabahleyin yem verdiği güvercinleri ürküterek yürüdü. Sonra tekrar karşıya döndü. Büyük kestanenin altındaki kahveden kimseye tutulmamak için adeta koşa koşa geçti. Caminin avlusuna girdi. Yan gözüyle saate bakmıştı. 6'ya 10 vardı. Gelmişlerdir. Şadırvanda iki ihtiyar abdest alıyordu. Ne namazı kılacaklar acaba? Siyah çarşaflı, pejmürde kıyafetli ihtiyar bir kadın çömelmiş avucuna doldurduğu suyu yüzüne götürerek beceriksizce serinleniyordu. Elleri sanki ateşte kavrulmuş gibi küçücüktü. Birkaç güvercin avlunun mermerleri üzerinde çok mücerret bir bahçede gezinir gibi salınıyorlardı. Eski minyatürlerin dilberleri gibi. Sonra kendine kızdı ve tekrar saatin ağzıyla bu benzetmeyi bozdu. Değil, olsa olsa çok tecritçi bir kafada düşüncelerin dolaşması gibi. Fakat bu da değildi. Düşünmeden evvelki düşünce benzerleri gibi. Şimdi olmuştu. Birkaç güvercin revakın çatısında dantelalı bir uçuşla bir şeyler çizdiler. Öbür kapının önünde tekrar ihtiyarların abdest alışına ve bütün avluya baktı. Bu Yahya Kemal'in dediği gibi cami kurulduğu günden beri görülen bir ruh çerçevesiydi. İşte bunun devam etmesi lazımdı. Acaba eskiden çarşaflı kadın buraya gelir miydi? Fakat değişiklik sade bu değildi. Demin geçerken yarı ucu kaldırılmış perdenin altından, içeride tek başına sanki caminin loşluğunu artırmamak için yanan bir elektrik ışığı görmüştü. Fakat cami ve abdest alanlar ihtiyarlar. Milli olan her şey güzel ve iyidir ve sonuna kadar devam etmesi lazımdır. Sonra Hammal'ın düşüncesiyle yeniden konuştu. Senin başın üzerinde pazarlık ettiğimi sanma, senin de inandığın şeyler namına konuşuyorum. Fakat bu sefer Hammal tek başına değildi. Şimdi Ereğli'de askerlik yapan Mehmet de Boyacıköy'deki kahveci çırağı da işe giriyordu. Kapının önünde başka bir ihtiyar kadın keskin bir Rumeli şivesiyle fakat çok yavaş sesle dileniyordu. Onun da küçük, çocuk elleri kadar küçük elleri vardı. Pörsümüş yüzünde gözleri dağ kenarlarındaki pınarlara benziyor. Mümtaz kadına para verirken bu gözlerin içine bakmak istedi. Fakat hiçbir şey göremedi. O kadar hasret ve acıyla örtülmüşlerdi ki. Sonra tesbihçinin önünde durdu. Çocukluğunun binbir geceyi hatırlatan Ramazan sergilerinin bu son ve ufalmış hatırası içinden geldiği alemi birkaç tesbihle 2-3 misvaka indirmiş, küçük bir dolapta satıyordu. Nuran'la geçen Ağustos'ta bu adamdan 2 tesbih almışlar ve onunla konuşmuşlardı. Bu sefer de 2 tesbih aldı fakat tesbihleri Suat'ın birdenbire uzanan ellerinden adeta güçlükle kurtardı. Uyanıkken rüya görüyorum. Kahve bu yaz akşamının koyu ışığı içinde sıcaktan, uğultudan bunalıyordu. Vapur bekleyenler, biraz sonra evlerine dağılacak semt insanları, plaj dönüşünde arkadaşlarıyla bir çift laf etmeye gelenler, her cinsten, her seviyeden bir kalabalık, akasyaların arasından sızan akşam güneşine Niobe'nin 40 çocuğu gibi göğüslerini germişler, vaziyet üzerinde konuşuyorlardı. Hakikaten bu güneşte kahramanca bir tahammülleri var. Adeta Homerük. Mümtaz yürüdükçe Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Chamberlain'in adlarını adeta havadan kapıyordu. Bir masa önünden geçerken tanıdığı birinin yüksek sesle söylediklerini duydu. Azizim, bugünkü Fransa harp edemez. Yozlaşmış millet. André Gide gibi insanlar. Zavallı Gide ve zavallı Fransa. Eğer Fransa harp edemezse elbette bu Gide'nin yüzünden değildir. Başka sebepleri olsa gerek. Fakat asıl garibi bu adamın bugün için gidesiz bir Fransa tasavvur edebilmesiydi. Birdenbire bu kahvede bu akşamüstü her masada söylenen sözler, savrulan kehanetleri toplayacak bir kitabı düşündü. Ne güzel bir şehadetti. Ve sadece bu harbin başındaki eğer olacaksa ruh haletini onlarla anlatmak. Hadiseler olup bittikten sonra bunun kadar alaka çekici, insan düşüncesinin garabetini gösterecek bir şehadet olamazdı. Ama sıcağı sıcağına, mesela bu gece yazılmalı. Çünkü işler olup bittikten sonra aynı insanlar bütün samimilikleriyle bu akşam düşündüklerini yazmak isteseler, araya hadiseler girdiği için aynı ruh halini ve düşünceyi bulamayacaklardı. Çünkü hadiselerle beraber biz de değişiriz. Ve biz değişince mazimizi de yeni baştan kurarız. İnsan kafası böyleydi. Zaman onunla daima yeniden teşekkül ederdi. Hal bu bıçak sırtı hem mazinin yükünü taşır hem de onu çizgi çizgi değiştirirdi. Bir başka masadan başka bir sesin kehaneti geldi. Azizim, İngiltere zannettiğin kadar zayıf değildir. Görürsünüz, asıl kazanan Mussolini olacak. Herif 24 saatte Paris'tedir. Kendisini Cavi İsmet Bey'in 3. Selim devri için yazdığı kitabı okuduğu zamanlarda sandı. Bonapart nam general haber gönderdi. Kim benim padişahım? 7 derya dolusu askeriyle imdadına gelirim. Tabii böyle değil ama buna benzer şeyler. O zaman da bu şekilde bir Avrupa buhranının içindeydik. Fakat ne Avrupa'yı ne kendimizi tanıyorduk. Bu memleketin ne kadar kanı akmıştı. Fransa'yı tutacağı yerde İngiltere'den ayrılmasaydı. Fakat tarih olup bitmiş şeydi. İhsan'la bunları ne kadar konuşmuşlardı. Ama şimdi İhsan hastaydı. Arkadaşları kahvenin gerisinde bahçe duvarına sırtlarını dayamışlar oturuyorlardı. Öteden beri Mümtaz'ı tanıyan bir garson, "Orada sizi bekliyorlar," dedi. Harp olursa bu da askere gidecekti. Arkadaşlarının yüzleri asıktı. Selim elindeki bir zarfla oynuyordu. Onu görünce seslendiler. "İhsan nasıl?" "Üçten beri görmedim. Ama pek tehlikeli görünmüyor. Yalnız geceden korkuyorum. Tek günler daima mühimmiş." Bir sandalyeye oturdu. Elleri titriyordu. Göstermemek için cebine soktu. "Yüzün çok solgun. Neyin var?" "Hiç," dedi. "Sıkıntılar." Ve cebindeki eliyle Suat'tan kurtardığı tespihi yokladı. "Ne kadar çocuğum. Zorla kendimi çıldırtıyorum. Bana bir şey ısmarlayın." "Ne istersin?" Deminki garson masaya elindeki bezi silerek saydı. "Kahve, çay, ayran, limonata, gazoz." Mümtaz, talebelik senelerinin arasından onun yüzüne, yeni terleyen bıyıklarına baktı. Bir gün emanet ettiği çantasını kaybettiği için onu azarlamış, sonra dost olmuşlardı. "Bir çay." Sonra arkadaşlarına döndü. "Sizin neyiniz var böyle?" "Neyimiz olsun, vaziyeti konuşuyoruz. Harp olacak mı, olmayacak mı?" Mümtaz Orhan'ın atletik omuzlarına baktı. "Galiba olacak," dedi. Bu hükmü verebilmesine kendi de şaşıyordu. Bugün olmazsa yarın olacak. Başka çaresi yoktur. İşler bir kere bu raddeye geldikten sonra. "Peki biz ne olacağız?" Selim elindeki zarfı uzattı. "Beni şubeden çağırdılar. Yarın gideceğim." Genç adam içinden düşündü. "Belki bana da Emirgan'a göndermişlerdir. İhsan biraz düzelsin de şubeye uğrarım." "Sualime cevap vermedin." Mümtaz Orhan'a baktı. Dört sandalyeye birden gerilmiş esmer yüzü, caminin bahçesinden sarkan ağaçlarda her zamanki sükunetiyle yüzüne bakmadan onun cevabını bekliyordu. "Taahhütlerimiz var. Fransa ve İngiltere. Harbe girerse gireceğiz." İşlerinden en kederlisi Nuri'ydi. "Bu hafta evlenecektim." Mümtaz'ın gözleri önünde sabahleyin gördüğü gelinlik elbise bir daha sahip değiştirdi. Fakat hayır, Nuri zengindi. Karısı bu kadar fakir eşyası giymezdi. Daha güzel, daha süslü, yepyeni gelinlik elbiseler giyecek, mücevherler takacaktı. Belki de bedestende gördüğü mücevher. Fakat Nuri askere giderse hammalın karısından yine ayrılmayacaktı. Daha muntazam, daha rahat bir hayatın içinde onun için ağlayacak, tenha gecelerde uzviyetinin her kımıldanışında onu çağıracak, yanında bulamayınca bütün insanlığa düşman olacaktı. Küçük Leyla'yı fakülteden beri tanırdı. İlk gördüğü gün ona cep kadın adını vermişti. Bir gün ceketinin söküğünü dikmişti. Küçücük başı göğsüne doğru eğilmiş, kıvırcık saçlarla elbisenin çizgisi arasından ensesinin yumuşaklığını çok yakın bir şey gibi seyretmişti. Leyla hakikaten lezzetli insanlardandı. Şimdi başını yine böyle eğecek ve ağlayacaktı. "Gitmeden evlenirsin yahut izin alırsın. Zaten bizim ne yapacağımız pek belli değil." Sonra birdenbire bu sıkıntılardan kurtulmak ister gibi Hülya'ya kaçtı. "Belki de hiç harp olmaz. Bir uzlaşma çaresi bulunur." "Fahir, demin başka çaresi yoktur diyordun. Ama yine bir şey bir pamuk ipliğine bağlanabilir. Asıl fenası nedir bilir misiniz?" birdenbire durdu. Çok sevdiği bir şairin bir mısrağını hatırlamıştı. Pire, pire destin diye tekrarladı. Evet, asıl fenası diyordu. Şu emniyetsizlik, hayat bir türlü yoluna giremiyor ve giremeyecek de. Biz harpten evvelki zamanı tanımadık, çocuktuk. Fakat insan kitapta okuyunca şaşırıyor. O ne emniyet ve istikrardı. Para, iş, düşünme şekli, cemiyet içindeki mücadeleler, hepsi evvelden döşenmiş yollarda yürür gibiydi. Halbuki şimdi her şey alt üst. Hudutlar bile bir gün bir saat içinde değişiyor. Hadiseler ve asabımız bir anda sıfırdan yüze yükselebiliyor. Evet, belki bir çare bulurlar fakat işleri halletmez. Çünkü emniyetsizlik, korku, politika adamlarını şaşırttı. Verilmiş bir yığın söz, iflas eden ümitler, sinirleri bozdu. Orhan aynı dalgınlıkla, evet bu harp çıkarsa artık geçen harp gibi kazaen çıkmayacak. Geçen harp ve kazaen çıkmadı. Hatta Poincar istediği için çıktı diyenler bile var. Fakat ne olsa yine bütün dünyayı gafil avlamıştı. Herkes birbirinden korkuyor, herkes birbirine karşı az çok silahlanıyordu. Fakat halk böyle bir şeye imkan vermiyordu. Olamaz diyorlardı. Bu medeniyet asrında bu kadar toptan ölüme karar verilemez. Fakat şimdi dünya bir iç harbinde. Fikirler birbirleriyle kavga ediyor. Fikirler sokağa düştü. Ama o küçük bir zümre değil mi? Değil. Çünkü bu her an devam eden buhranlar öbürlerini, daha sakinlerini, sadece hayatlarını yaşamak isteyenleri de bıktırdı. Onun için harp muhakkak gibi. Orhan deminden beri yeni açtığı kimya laboratuvarının kapısına el kadar bir kilit asmakla meşguldü. Onu bitirdikten sonra bir küçük liman için değer mi? Elbette değmez. Fakat bir liman meselesi değil ki. Arkasından ne geleceği belli değil. Sonra orta yerde hakikaten bir Nazi meselesi, bir tagallup, bir tasallut var. Bu herif insanlığa musallat. Mümtaz, hakikaten insanlığa inanıyor musun? Mümtaz Orhan'a baktı. Başka neye inanılabilir? Suat'ın mektubunda bahsettiği küçük kıza benzemişti. Ben inanmıyorum. Ve onların meseleleri için kan dökmek hoşuma gitmiyor. Avrupa tehlikedeymiş. Bana ne? Biz tehlikedeyken o düşündü mü? Balkan Harbi'nde bir kere felaketi önlemeye aklına getirdi mi? Asırlardır bize soğukkanlılıkla ameliyat yaptılar. Kestiler, biçtiler. Birkaç asırlık topraklarımızdan ot gibi söktüler. Sonra pirinç tarlasına havuç eker gibi yerimize başka milletler ekildi. Bunları yapan Avrupa değil miydi? Hitler'i bugünün meselelerini Avrupa beslemedi mi? İyi ama bize başkalarına üst üste yapılan bu şeyler artık bir sona ersin diye düşünülebilir ve ermeli de. Bunu harp ile mi önleyeceksin? Madem ki taarruz var, elbette harple. Evvela kapıdaki tehlikeyi savacağım. Sonra da tekrarının önüne geçmeye çalışacağım. Fena bir şeyden iyi bir şey doğmaz. Bazen o fena şey tek çare olur. Kangreni ameliyat durdurur. Cilt kanserini bıçakla kazırsın. Hulasa ameliyat fena şeydir ama bazen tek çare olur. Sonra yeni bir ahlakın kurulması o kadar güç ve zaman isteyen bir şey ki. Biz zannediyoruz ki güneş doğar gibi birden gelir. Hayır, ıstırapların ve tecrübelerin arasından, onların terbiyesiyle gelir. Fikirler aramızda daima mevcut. Kıymet hükümleri tenimize geçmiş. O kadar bizimle beraber, bizimle yaşıyorlar. Fakat hiçbir işe yaramıyorlar. Çünkü kafanın bulunduğunu hayat bir türlü benimsemiyor. Harple mi benimseyecek? 1914 ila 1918 arasının yaptıklarını gördük. Doğru, tecrübe iflas etti. Orhan laboratuvarının kilidini asmış, dalgın dalgın düşünüyordu. Böyle anlarında muhakkak bir halk şarkısı söylerdi. Nitekim Mümtaz'a cevap vereceği yerde dudaklarının arasından mırıldandı. Gide gide iki duvar arası, kimi kurşun, kimi bıçak yarası. Mümtaz bu türküyü tanıyordu. Geçen büyük harpte babasıyla Konya'dayken akşamları uğradıkları istasyonda, nakliyat katarlarında sevk edilen askerler, sabahı uğur araba ile şehre sebze taşıyanlar hep bunu söylerlerdi. Yanık bir bestesi vardı. Ona göre geçen harpte Anadolu'nun bütün dramı bu türküdeydi. Ne garip! Halka sızlanmak ve şikayet etmek yakışıyor ve hatta affediliyor, dedi. Geçen harbin türkülerine bakın. Ne muazzam şeylerdir. Daha eskileri de öyle. Mesela Kırım için çıkan türkü gibi. Fakat Münevver'de hoş görülmüyor. Demek ki onun sızlanma hakkı yok. Demek ki mesulüz. Nuri birdenbire tekrar eski bahse geldi. Bu sefer de tecrübenin iflas etmeyeceğini ne biliyorsun? Bir küçük şeyin, bir saman parçasının eksikliği veya fazlası yüzünden. Mümtaz onun düşüncesini tamamladı. Harbi müdafaa etmiyorum. Niye böyle düşünüyorsun? Bir kere insanlık galip veya mağlup diye ikiye ayrılacak mı? Bu kadarı kıyafet. Kıymet hükümleri, hatta uğrunda dövüştüklerimizi iflas ettirmek için bu ayrılık yeter. Elbette her buhranın arkasından iyi, çok iyi şeyler geleceğini beklemek hatadır. Fakat ne yapabilirsin? İşte burada 5 kişiyiz, 5 arkadaş. Tek başımıza düşündüğümüz zaman kendimizi bir yılın kuvvete sahip bulabiliriz. Fakat herhangi bir hadise karşısında... Arkadaşları merakla ona bakıyorlardı. O devam etti. Sabahtan beri kendi içimde bunu münakaşa ediyorum. Fakat birdenbire tekrar deminki fikre döndü. Bilakis daha kötü şeyler, çok kötü şeyler de çıkabilir. Sabahtan beri neyi münakaşa ediyordun? Sabahleyin Hekimli Paşa Camii taraflarındaydım. Kız çocukları türküyle oyun oynuyorlardı. Ta fetihten beri belki bu türküler vardı. Ve kız çocukları onları söyleyerek oynuyorlardı. İşte bu türkülerin devam etmesini istiyorum. O müdafaa harbi. O başka. Bazen bir müdafaa harbi çehresini değiştirebilir. Tabii harp olursa behamehal gideceğiz demiyorum. Çünkü hadiselerin ne olacağını kimse bilmez. Bazen en umulmadık yerde bir kapı açılır. Birdenbire bir de bakarsın hesapta olmayan bir vaziyet hasıl olmuş. O zaman harbe girip girmemek senin ihtiyarında olan bir iş olur. İnsan hakikaten düşününce şaşırıyor. Geçen harbin başında insaniyeti idare edenlerle bugünküler arasında fark akla sığar şey değil. Mümtaz hayalinde bir şeyler soracakmış gibi insanı aradı. Tabii çok ayrılık var. O zaman insanlık bir tek fabrikadan çıkmış gibiydi. Ne kadar çok şeye hürmet ediyorduk. Sonra o asırlık diplomasi, onun nezaketleri, itiyatları. Halbuki şimdi mahalleye deli taşınmış gibi bir şey. Avrupa kalmadı. Avrupa'nın yarısı halkı kışkırtmakla, kinler, yeni masallar icadıyla tutunan sergüzeşçiler elinde. Konuştukça deminki gibi sabit fikirlerden, hayallerden kurtulduğunu sanıyordu. Biliyor musunuz ben ne vakit vaziyetten ümit kestim? Rus-Alman Ademi Tecavüz Paktı imzalandığı gün. Ama solcular pek beğeniyor. Bir dinlesen, hepsi şimdi Hitler'i övüyorlar. Sanki Reichstag yangını mahkemesi olmamış gibi. Nuri'nin yüzü hiddetten sapsarıydı. Sanki o kadar cinayet yapılmamış gibi. Tabii överler, fakat işare ahire kadar. Anlıyorsunuz ya, kıymet hükümlerini insan bir kere kaybetmesin. Onun için harbi sevmemekle beraber harpten korkmuyorum ve bekliyorum. Kendisini de hiç tanımadığı bir katiyetle konuşuyordu. Karşı kahvelerden birisinde bir radyo veya gramofon akşam saatine başka bir sarsıntı getirdi. Eyyub-i Bekir Ağa'nın mahur bestesi akşamın içinde yüzdü. Mümtaz olduğu yerde sarsıldı. Dinlediği bestenin arasından Nura'nın dedesinin mahur bestesi aşkın ve ölümün o muzlim şiiri içine doluyordu. Kendi kendine, yarın gidecek ve benden dargın olarak. Birdenbire içinde garip, tahammül edilmeyecek kadar büyük bir hiddet kabardı. Neden böyle oldu? Niçin herkes bana böyle yükleniyor? Huzurdan bahsediyordu. Peki benim huzurum nerede kaldı? Ben yok muydum? Bu kadar yalnız ne yapacağım? Hemen hemen genç kadının kelimeleriyle konuşmuştu. Huzur, iç rahatı. Bütün mesele burada. Orhan sözünü bitirmedi. Devam et. Hayır, söyleyeceğimi unuttum. Yalnız bir noktada haklısın. Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor. Bir nokta daha var. Haksızlığa hücum ederken yeni bir haksızlık yapmamak. Bu harp olursa eğer çok kan dökülecek. Fakat çekeceğimiz ıstıraplar beyhude olur. Eğer metodu değiştirmezsek. huzuru Nuran'la değil içimde aramalıyım. Bu da ancak feragatla olur. Kalktı. İhsan'ı merak ediyorum dedi. Beni mazur görün. Sonra bu düşünceleriyle de bırakın. Kim bilir, belki hiç harp olmaz. Belki de biz girmeyiz. Biz çok kan kaybetmiş milletiz. Epeyce ders aldık. Hadiseler imkan verir, belki hiç girmeyiz. Arkadaşlarından ayrılırken böyle bir harp olursa geçireceği safhalar üstünde hiç konuşmadıklarına dikkat etti. Buna içinden sevindi. Fakat hakikaten olacak mı? Yanı başında bir ses. Aldırma dedi. Güzel konuştun, rahatladın. Bu kadarı yeter. Bu Suat'ın alay eden sesiydi. Belki de ondan kaçmak için koşa koşa tramvaya atladı. Hasta hep eskisi gibiydi. Zayıflamış yüzü hummanın ateşiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi. Zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi. Belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder yolun yarısında karşılaşmaya benziyordu. Yalnız kendisinde, başka tanıdıklarında kalmaya bir hazırlıktı bu. Çehresi biraz daha yorulsun, içten ufalsın. Sadece bizdekiyle kalacak, bizim içimize geçecek. Ellerine baktı. Damarları dışarıya çıkmış, kavrulmuş gibiydiler. Fakat canlıydılar. Başka türlü bir hayat tarafından zapt edilmiş, başka bir iklimde yaşıyormuş gibi canlıydılar. Bu 40 derecenin iklimiydi. Fakat sade o değildi. 40 derece bu iklimi tek başına yapmıyordu. Bir yığın küçük mikrop, basil diye anılan, hususi aletlerle gösterilen, ince sırça tüplerde, kıl borularda hapsedilen, cins cins hayvana aşılanan, böylelikle üretilen, yaşaması, çoğalması için hususi vasıtalar aranan, sıcaklıklar, soğukluklar bulunan, etrafındakilerden ayırmak, hakiki küçük, gözle görünmez hüviyetlerinde yakalamak için bir yığın tecrübeye girişilen, en akla sığmaz şekillerde boyanılan, kırmızı kandan derece derece, kirli yeşile doğru giden, mayilerde muhafaza edilen varlıklar. Onların şartları vardı. Ve bu mahluklarla beraberinde taşıdıkları bu şartlar, bu 39 ile 40 arasındaki sıcaklık derecesini, hayatla ölümün arasında bizim coğrafyamızdan çok ayrı bir iklim, çok hususi bir yükseklik, boğucu, çürütücü bir bataklık, binlerce metre yüksekliklerde duyulan bir hava darlığı, bilinmeyen gazların terkibiyle kaynaşan bir volkan ağzı gibi bir şey yapmıştı. Hastanın göğsü fena işleyen bir körük gibi inip çıkıyor, kurtarıcı devam ettirici nefesi bir türlü yetecek miktarda bulamıyor, ağız yutarcasına bir iştaha ile aldığını, belirsiz bir hareketle, delik bir lastiğin havasını bırakması gibi, hiç fark ettirmeden boşanıyor, yutma ne kadar çabuk oluyorsa ve ne kadar göze görünüyorsa, kusma da o kadar belirsiz oluyordu. Öyle ki artık buna, bu hırıltılı ve en şematik fonksiyonuna inmiş, yetersizliği içinde inip çıkan uzva, insan göğsü demek güçtü. Başı ucundaki yarı örtülü ışıkla bu sefalet daha göze çarpar şekilde aydınlanıyordu. Bu hasta odası ışığı da garipti. Sanki her şeyi kendisine mahsus bir işaretle gösteriyor. Burada şu ve şu, ötede şu ve şunlar var diye ısrarla sayıyordu. Ben çok hususi bir hali, 39 ile 40 arasındaki bir haddi, en son eşiği bekliyorum. Onu aydınlatıyorum diyen bir ışıktı bu. Fakat bu konuşma, Mümtaz'a göre her şeyde biraz vardı. Yatak, hastayla beraber kabarmış, onun ıstırabını benimsemişti. Perdeler, gardırobun aynası, odanın sessizliği, gittikçe hızını artıran saat sesi, her şey bu 39 ile 40'ın arasının ne acayip, korkunç, bir dehliz, malumdan meçhule, adetten sıfıra, şuurdan mutlak adalete geçen, nasıl çetin bir yol olduğunu gösteriyordu. Bu bir saltanattı. Orada yatan elleriyle 36 derecenin tabii ikliminde hiç yapmadığı hareketleri yapan, bulunduğu yükseklikte göğsünü biteviye indirip kaldırıp ciğerlerini serinletecek hava arayan, gerilmiş, yıllardır lülesinden su akmamış kır çeşmelerinin önündeki o bir parça suya, serinliğe hasret topraklar gibi çatlamış dudaklarıyla, aydınlığı kusan gözleriyle, içinden ufalan yüzüyle, ben artık eskisi gibi değilim diye avaz avaz ilan eden bu hastalık, bu saltanat 9 günde kurulmuştu. 9 gün içinde eskisi olmaktan, herkese benzemekten çıkmış, hayatın kenarına çekilmiş, orada yalnız dikkat edilirse şaşırtıcı olan bir değişme içinde yavaş ve emin bir şekilde onu kurmuştu. Tanıdığı adamdan bu adada ne vardı? Maddenin ıstırabından başka hemen hemen hiçbir şey. Gözlerinde parlayan ışık bile insana tanınan varlığın ifadesi gibi gelmiyordu. Neredeyse herhangi bir aksi taşıyan bir maddede bu kadar parlar diyecektim. Fakat hayır, hastanın gözleri başka türlü parlıyordu. Sanki bulunduğu uçta onun düşüncelerini okuyormuş gibi bir şeydi bu. Neden hep böyle kötü düşünürüm, bu kadar korkağım diye kendini işten azarladı ve konuşmak için yanına doğru yanaştı. Fakat hasta ellerini alınca gözlerini kapamıştı. Konuşmak istemiyordu. Küçük bir sessizlik oldu. O zamana kadar duymadığı cinsten bir sessizlik. Buna sessizlik denemezdi. Çünkü masa saati alabildiğini işliyordu. Sanki her şey onun emrine verilmişti. Gittikçe artan bir süratle başka bir zamanı, insanın dışında denebilecek bir zamanla, insan ömrünün zamanı arasında bir zamanı, yolun yarısına gelmiş bir oluşun, biraz sonra tek bir sıçrayışta kendisini tamamlayacak korkunç bir istihalenin zamanını sayıyordu. Bir mücerret hareketin değilse bile insandan boşalmaya çalışan, ölüme doğru giden bir değişmenin zamanıydı. Bir sülfenin böcek haline, böceğin kelebek haline girdiği anlarda bu oluşları benimsemiş, onların nabzı olmuş, onları içinden idare eden zaman yok mu? İşte o cinsten bir zamandı. Ve bu gece burada yatanın da böyle bir mahiyet ve cins değiştiren hayvandan ne farkı vardı? Huzur 9. kaset B yüzünün sonu.